Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum doçent doktor Sinan Alper. Sinan, 3 artı 3'e hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar.
Şimdi böyle doçent doktor Sinan Alper deyince böyle çok ağır akademik kimlikler yüklüyorum insanlara gibi geliyor ama Sinan genç bir doçent ama doçentler zaten gençtir ya da ben çok yaşlıyım bilmiyorum. Ben eskiden doçent, profesör falan deyince çok yaşlı insanları hayal ederdim. Genç bir akademisyen, genç bir bilim insanı. Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümünde görev yapıyor şu anda. Siyasi ve ahlaki tutumlar ve onların arkasındaki sosyal bilişsel süreçlerle ilgilenen biri Sinan. Dolayısıyla ben de o yüzden onunla ilgileniyorum. Epeydir takip ediyorum, yazdıklarını okuyorum. İnsan psikolojisi ve dünyada olup bitenler arasında bağlantı kurmayı amaçlıyor. Aynı zamanda uluslararası birçok dergide yayınlanmış çalışmaları var. 2025 yılına kadar devam edecek olan ve komplo, paranormal ve sahte bilim inançları hakkındaki iki TÜBİTAK projesinin yürütücüsü şu anda. Dolayısıyla yavaş yavaş onu neden davet ettiğimi anlıyorsunuz sevgili dinleyen. 2021-2024 arasında European Journal of Social Psychology'de yardımcı editörlük görevini üstlendi. İki tane ortak yazar olduğu kitabı var. Eş yazarı iki kitabın. Bunlardan bir tanesi Komplo Teorilerine Neden İnanırız? Komplo inançlarının psikolojisi üzerine, bir diğeri de sağcılığın ve solculuğun psikolojisi, farklı dünyaların insanları isimli kitapların eş yazarı. Bu kitaplar da şu anda benim masamda çünkü çok sık dönüp baktığım, çok keyifle okuduğum, hala da ara ara karıştırdığım kitaplar. Sinan Alper, Onurcan Yılmaz'la beraber bu iki kitabı da yazdı. Sevgili dinleyen, zaten birazdan anlayacaksınız neden okumanız gerektiğini ama Allah aşkına okuyun. Yani saçma sapan fikirlere kapılmayın. Lütfen bu kitapları okuyun. Ben de ilkin Sinan'la tanışmam Sağcılığın ve Solculuğun Psikolojisi kitabını okumakla olmuştu. Sosyal medyada takip etmeye başladım onu. Hemen ardından Komplo Teorilerine Neden İnanırız geldi. Sosyal psikoloji çok derin bir ilgi alanım tabii ki araştırmacı olarak ama bizim memleket de zaten her tarafından komplo teorileri fışkıran bir yer olduğu için çok güncel, çok güncel çalışmalar. Lütfen takip edin ve okuyun sevgili dinleyen. Zaman zaman da paylaşıyorum onun kitaplarını sosyal medyada görüyorsunuzdur da. Dolayısıyla onu davet etmesem olmazdı. Çok teşekkür ederim. Beni kırmadı, geldi. Tekrar hoş geldin Sinan.
Ben teşekkür ederim davet için.
Şimdi her 3 artı 3'ün başında olduğu gibi seni tanıttım. Birazdan sana birbirimizle evvelce kesinlikle paylaşmadığımız 3 sorudan birini soracağım. Hazır mısın?
Hazırım.
Süper. Az önce övdüm kitaplarını. Sağcılığın ve solculuğun psikolojisinde Sinan Onurcan'la beraber enteresan bir iş yapıyor. Sağcılar mı solcular mı daha üstündür gibi sığ bir tartışmaya girmiyorlar. Yani öyle bir beklentiniz varsa bu kitabı alınca tam ben sağcı olayım ya da yok ben solcu olayım falan. Kitabın amacı bu değil. Bunun yerine ilginç bir şey göstermeye çalışıyorlar. Bence bildiğim kadarıyla Türkiye'de yapılmayan bir şey. Belki dünyada da kısmen yapılmıştır. Sağcılar ve solcuların algıladıkları dünyanın gerçekten çok farklı olduğunu ortaya koyuyorlar. Yani zihinlerinde bambaşka dünyalarda yaşıyorlar. O yüzden ya abi ben oy vermedim, o oy vermedi, şu oy vermedi. Peki kim bu oy verenler falan dediğiniz tartışmalara giriyorsanız galiba o kafa yapısını anlamakta fayda var. Dolayısıyla bu çok bayıldığım kitaptan gelecek ilk sorum. Sinan, solcular ve sağcılar gerçekten farklı dünyaların insanları mı?
Farklılar. Yani tabii ki bunu metaforik bir anlamda söylüyoruz. Aynı ülkede yaşıyoruz, aynı şeyleri görüyoruz ama aslında ne kadar aynı şeyleri görüyoruz o da tartışmalı bir konu. Ben bu son seçim döneminde, yani şu an içinde bulunduğumuz yerel seçim döneminde ilgimi çektiği için hem akademik olarak hem sivil bir vatandaş olarak farklı siyasetçilerin katıldıkları işte mitingleri, televizyon programlarını izliyorum. Çarpı iki hızda izliyorum genelde, biraz fazla uzun olduğu için, ama izliyorum ve gerçekten bambaşka dünyalarda yaşadıklarını aslında çok net görebiliyorsunuz. Yani iki farklı aday örneğin aynı şehirle ilgili bir şeyden bahsediyor ama aslında sanki çok da aynı şehirde yaşıyor gibi değiller. Şimdi biz kitapta şundan bahsediyoruz, oradan hareketle cevap vermeye çalışayım. Sağcılık ve solculuk örneğin, yani biraz belki ne demek olduğunu önce tanımlamak lazım. Yani ne kastediyoruz sağcılık ve solculuktan? Sağcılar biraz daha geleneksel, muhafazakar, geleneksel değerlere sahip çıkan ve biraz daha otoriter Yani otorite, burada otoriteden kasıt işte ülkeyi yönetenler olabilir veya şirketinizin bir patronu vesairesi de olabilir herhangi bir otorite figürüne. Biraz daha kısmen daha uyumlu, daha itaatkar diyebileceğimiz grup. Solculardan kastımız ise bunun biraz tam tersi. Biraz daha yeniliklere, farklılıklara açık, farklı insan gruplarına daha sıcak kanlı ve otoriteyle de biraz hani nispeten biraz daha sorunu olan insanlar. Şimdi bunların dünyaya bakış şekilleri ve dünyayı algılama şekilleri farklı. Nasıl farklı? Biz şu şekilde açıklıyoruz. Biraz da evrimsel psikolojiye de aslında bağlayarak. Siz dünyayı çok tehditkar ve öngörülemez bir yer olarak algıladığınız zaman bu algıya aslında sağcılık biraz daha iyi uyuyor. Neden daha iyi uyuyor? Yani şöyle bir şey, ben hep böyle sık kullandığım örneklerden bir tanesi, kendinizi böyle bir zombi istilasının olduğu bir dünyada düşünün. Şimdi burası çok tehlikeli ve öngörülemez bir yer, ekstrem olduğu bir yer hatta bu özelliklerin. Şimdi burada hiç kimsenin otoriteyi takmadığını düşün. Yani bir grup lideriniz var. Siz hayatta kalmaya çalışıyorsunuz bir grup insan olarak, bir yere sığmışsınız. Bir grup lideriniz var veya belli roller dağıtmışsınız ama kimse bunları takmıyor ve herkes kendi kafasına diyor ki sen kimsin ya bana emir vereceksin falan diyor ve tutmuyorum nöbet falan diyor ve böyle dediği zaman siz aslında bütün grup olarak öleceksiniz muhtemelen bu şeyin sonucunda, bu itaatsizliğin sonucunda. Veya işte kurallara, burada geleneği kural gibi düşünürsek, kurallara, normlara uymazsak aslında bütün bir grup olarak hayatta kalma ihtimalimiz azalıyor. Dolayısıyla tehlikeli ve öngörülemez, tabii bu yani zombi istilası tabii ki olmayacak bir şey ama biz bunun daha light versiyonlarını sürekli yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Orta Doğu'da yaşıyoruz en basitinden. İşte savaşlar, terör saldırıları veya bunlar olmasa bile bunların olma ihtimalleri, bunların tehditleri bizi hep böyle bir şeyde tutuyor, bir alarm halinde tutuyor ve bunlar önemli özellikler. Biz işte sürüden ayrılmamalıyız, gelenekten, kuraldan çıkmamalıyız yoksa başımıza bir iş gelir gibi bir algı olduğu için sağcılık aslında buraya daha iyi uyuyor. Yani bu dünya algısına. Ama bu olmadığı zaman da yani aslında tehdit yok. Aslında o kadar da güvensiz bir dünyada yaşamıyorsun, güvenlisin ama yine de herkesten sürekli şüpheleniyorsun. Bu sefer de bu aslında bir paranoyak bir durum oluyor. Yani yabancılar geldi acaba bir şey mi yapacaklar, işte farklı kültürden, farklı özellikle bir şey mi yapacaklar diye. O zaman işte sağcılık biraz evrimsel şeyde maladaptif, yani uyumsuz bir şey haline geliyor. Aslında solculuk biraz daha uyumlu hale geliyor. Dolayısıyla dünyayı ne kadar tehlikeli algıladığınıza göre değişiyor ve çok fazla bununla ilgili literatür, bulgu var. Gerçekten de sağcılar, daha muhafazakar insanlar dünyayı daha tehlikeli algılıyorlar. Diğer insanları genel olarak veya özellikle diğer grupları, kültürel grupları vesaire daha tehlikeli algılıyorlar. Öyle algılıyorlarsa da aslında sağcı olmaları da mantıklı, ötekilerin de solcu olması mantıklı, öyle algılamıyorlarsa gibi bir yerden anlatıyoruz ve bu yani, soruya da umarım cevap olabilmiştir.
Aslında şey, üç soru hakkımın, birinci soru hakkımın üç soru içerisinde içinden çıkmadan mini mini doğrultacağım şimdi ben soruları. Çünkü çok
Tamam.
merak ettim. Hazır bu işin bilimine çalışan bir insan varken merak ettiğim bir şey. Bir de kendini orta yolcu diye tanımlayan var. Öyle bir şey olabilir mi ya gerçekten? Ne sağcıyım ne solcu, ben orta yolcuyum falan. O zaman nasıl oluyor o? Yani biraz oradan biraz buradan mı? Nasıl yani?
Yani olabilir. Çünkü şöyle, biz aslında psikolojide sadece siyasi yönelim değil, her şeyde. Yani bir kişilik özelliği düşünün. Örneğin yani konudan çıkarak cevap vererek biraz mantığını anlatmaya çalışacağım. İçe dönük bir insan mısınız, dışa dönük mü diye sorduk mesela. Şimdi içe dön, yani ne demek istiyor? Dışa dönük insanlar daha sosyal, konuşkan, girişken insanlar. İçe dönükler biraz daha yalnızlığı seviyorlar. Şimdi bu böyle ya ondansın ya bundansın gibi bir özellik değil aslında. Yani ya ben sürekli her gün partideyim ya da her gün evdeyim gibi değil birçok insan. Öyle ekstrem boyutları da var tabii ama birçok insan bunu böyle sıfırdan yüze bir skala gibi düşünürseniz ortalarda bir yerde. Bazıları yüze biraz daha yakın, bazıları ortada, bazıları biraz daha aşağıda. Biz psikolojide hemen hemen her özelliği bu şekilde devamlılık içeren bir skalada ölçeriz. Yani bu kategorik olarak değil, yaş A kategorisi ya B kategorisi değil de sıfırdan 100'e kadar veya sıfırdan 10'a kadar her neyse o skalada nerede duruyor bu kişi diye. İdeoloji de bundan farklı değil aslında. Yani zaten günlük dille de söylüyoruz ya işte aşırı sağcı, aşırı solcu falan gibi kavram. Bunlar işte en uçlarını belirliyor bu kutuplaşmanın, bu skalanın en uçları. Biri 100 ise biri 0 örneğin. Ama toplum içinde çok az insan tırnak içinde aşırı sağcı veya aşırı solcu. Hemen hemen herkes ortalarda bir yerde. Bazı insanlar tam ortaya da gelebilir bu konuda. Mümkün. Bazıları ortanın biraz solundadır, ortanın biraz sağındadır. Kişilerin algısına göre değişiyor. Ama tabii şöyle bir şey de var. Biz siyasi görüşümüzü toplumdan izole bir şekilde kendi kendimize belirlemiyoruz. Yani bir siyasi partiye meylediyoruz mesela diyelim. O partiyi destekliyoruz veya belli bir grubu destekliyoruz. O gruptan da bir şeyler öğrene öğrene aslında o grup homojen bir şekilde yavaş yavaş sağa veya sola doğru kaymaya başlıyor. Yani ben kendi hür, bağımsız sadece Sinan'ın ideolojisi diye bir şey bulayım ve bu değil. Daha çok desteklediğim parti ve siyasetçiler de beni bir yere doğru çekiyorlar aslında. Öyle bir sosyalizasyon süreci de var. O da aslında siyaseti kutuplaştıran şeylerden bir tanesi.
Zaten şu konjonktür herhalde bu alanda derinlemesine çalışan ilim insanlarının beynini yakan bir konjonktürdü diye düşünüyorum. Çok sevdiğim Cüneyt Ozansoy bugün şöyle bir şey yazmış X'te, Twitter'da eski adıyla. Geldiğimiz yer ibretlik, solcular sandığa sağcılar arasında bir seçim yapmak için gidecek diye. Dolayısıyla benim kafa çok karışık, kim sağcı kim solcu falan. Ama benim büyüdüğüm memlekette benim büyüdüğüm siyasal iklimde ilk siyasallaşmaya başladığımda solcular sağcılara kız bile vermezdi, aşık bile olmazdı falan. Şimdi hepsi birbirinin içine geçmiş durumda. Birkaç gün sonra seçimlere doğru gidiyoruz. Biraz daha konuşacağız bunlarla ilgili ama herkesin kafasının çok karışık olduğunu düşünüyorum. En iyisi biraz okumak, öğrenmek sevgili dinleyen. Ve ilk soru sırası sende.
Ben de o zaman bu konudan devam edeyim. Şimdi şu an yani bu bölüm ne zaman yayınlanıyor bilmiyorum ama şu an kayıt ettiğimiz günde birkaç gün kaldı seçime. Çok sıcak bir konu. Şimdi ben hem bir dediğim gibi vatandaş olarak hem de işte bir siyaset psikolojisi çalışan biri olarak bu konular benim çok ilgimi çekiyor ve aslında ilgimi çeken şeylerden bir tanesi de şu ki sorumu da bunun üzerinden soracağım. Biz aslında siyaset o kadar kutuplaşmış bir durumda ki şu anda hayatta oy vermem diyeceğimiz partiler ve siyasetçiler var. Ya yani bu her kesimden böyle. Yani herkesin hayatta oy vermem diyeceği parti farklı ama mutlaka var öyle bir şey. Ve ben kendim de düşündüm bunu son zamanda. O yüzden soruyu da sana da sormak istiyorum. Senin ne hissettiğini, ne düşündüğünü öğrenmek için. Ne olursa yani bu bir siyasi adayın söylediği bir şey, bir vaadi, bir tarzı olabilir veya ülkedeki bir değişim olabilir. Ne olursa hayatta oy vermem dediğin bir partiye veya bir siyasetçiye acaba oy versem mi diye düşünmeye başlayabilirsin.
Wow, çok sıkı soru. Hele ki birkaç gün sonra sandığa gideceğiz. Evet efendim, altını çiziyorum. Ne kadar gönlümüz kırık olsa da gideceğiz o sandığa. Bir şey söyleyeyim mi? Bak 30 yıllık seçmenim ben. Yani 30 yılda Türkiye siyasetinde kaç referandum, kaç genel seçim, kaç yerel seçim geçirdiğimi düşün. Daima oy kullanmış, tatillerini kesmiş, seyahatlerini iptal etmiş falan bir seçmenim üstelik. Ben bir solcuyum. Herhangi bir sağ partiye hayatımda hiç oy vermedim. Bundan sonra da verebileceğime ihtimal dahi vermiyorum. Dünyada en sevdiğim insan aday olsun, babam aday olsun, oy vermem abicim ben. Yani bu davranışımı bir sosyal psikolog olarak nasıl değerlendirirsin bilmiyorum.
Yani ama şöyle bir o zaman bir follow-up sorusu sorayım. Yani
Tamam.
bazen mesela o diyelim ki solcu biri işte sadece bir partiye oy vermem diyor senin söylediğin gibi. Ama bazen o sağcı partinin adayı geliyor sol partiye giriyor. O zaman oy veriyoruz.
Mesela
Ne Ne değişiyor da yani orada mesela vazgeçmiyoruz vermekten.
Mesela Cüneyt Ozansoy'un yazdığı gibi aslında bu seçimde bir miktarda bu olacak. Yani benim oyumun bir kısmı böyle bir adaya gidecek bulunduğum kentin büyük şehrinde. Şöyle oluyor galiba. Adayın sağ tandanslı olması beni çok hoşnut etmiyor. Bunu itiraf etmek zorundayım. Çünkü ideolojik yönelimim var benim. Sağ tandanslı olması hoşuma gitmese de orada ehvenişere yönleniyorum. Diyorum ki en azından yalnız değil. İçinde bulunduğu ideoloji yıpranmış olsa da ve biçim değiştirmiş olsa da en azından etrafındaki insanlar, bir araya geldiği insanlar en azından bir parça güvenlik alanı sağlar benim için. Bir subap olur. Bilmem anlatabildim mi derdimi. Ama bak bu
Yani.
benim mutlu olduğum anlamına gelmiyor. Fakat ehvenişer benim duygum. Öte yandan bak şunu asla tercih etmem. Zırt pırt, liyakat konusunu tartışıyoruz ya sürekli. İki sayfa CV'si olan liyakatlı diye karşımıza çıkıyor falan. Benim için siyasette liyakat, hele ki yerel yönetimlerde asla bu değil. Ya yani benim için dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olmuş falan birinin siyasette liyakatli olduğu karşılığı yok. Hele ki yerel yönetim çok özel bir uzmanlık alanı. Ama eğer ben süper yetkin ve hatta sosyal demokrat bir görüş, yani demeyelim demokratik sosyalizm veya sosyalizm, ama sosyal demokrat bir görüşe yatkın olup da ama ben siyaset gereği sağ bir partiden aday olacağım diye çıkmış biri varsa ben ona da oy vermem. Üzgünüm, veremem yani. Ben şimdi muhafazakar mıyım bir solcu olarak?
Yani o zaman şöyle, yani doğru mu anlıyorum? Önemli olan partisi. Yani kim olduğu önemli değil, soldan da olsa sağdan da olsa gibi bir durum mu var?
Partisi de önemli diyelim.
Ya çünkü şöyle dedin, yani sağcı biri sol partiye girerse verebilirim. Ama solcu biri sağa girerse vermem. O zaman önemli olan partinin sol olması, yani o belirliyor gibi bir şey mi?
Oradaki çatı bana daha güven veriyor. Çünkü solcu birinin bir sağ partiye, yani muhafazakar bir partide muhafazakar politikaların içerisinde yer almaya karar vermesine ben çok çarpıcı bir veri olarak değerlendiriyorum o bireyle ilgili. Ama muhafazakar bir geçmişi olan birinin sol bir partide siyaset yapmaya karar vermesi ve yönelmesini de tekamül etmiş olabilir diye değerlendiriyorum. Daha evrensel
Anladım.
değerlere merak sarmış gibi değerlendiriyorum. Bu arada tabii biz burada doğru ve yanlış budur diye konuşmuyoruz. Biraz alan araştırması, bir saha araştırması yapıyor gibi düşünün. Biz bu soruları birbirimize sorarken dinleyen de kendini arkadaşlarına, çevresine soruyor. Ama kafalar karışık dedim ya. Ben bu seçimde süper mutlu olmadığım bir iki adaya oy vereceğim. Tanıdığım, bildiğim, çalışmalarını gördüğüm, izlediğim. Ama bağlam şu an benim oy verme kararımı çok etkiliyor. Bağlam. Çünkü diğer
Ya
adaylar daha kötü.
yani bu aslında önemli bir konu. Bilmiyorum, bu soru hakkından da yersin.
Yok,
Tarih soru.
hala bak, hala burada
Hayır.
geziyoruz. Çünkü
Tamam.
ikimizin de çok kritik bir durumu var. Sevgili dinleyen, İzmir'de, ya yani İzmir seçmeni Sinan. Dolayısıyla orada da benzer kritik haller yaşanıyor. Ben İstanbul seçmeniyim. Bizde de benzer kritik haller yaşanıyor. Yani aday mı, parti mi, ikisi birden mi? Dolayısıyla buradan yürüyebiliriz.
Yani şununla çok alakalı, yani şunu düşündürttü söylediği şey. Bizde mesela birçok Batı ülkesine göre oy verme oranı çok yüksek sandığa gitme. %85'lerde. Birçok ülkede %50 bile olmuyor bazen. Ve bunu dolayısıyla önemsiyoruz. O bağlam bizim oy kullanma şeyimizi önemsetiyor. Neden olabilir sence? Yani bu da bir takip sorusu olursa.
Ya çok enteresan değil mi? Gerçekten öyle. Çok yüksek bir oy kullanma oranımız var Batı'ya göre. Galiba şöyle bir şey var. Galiba sağcı olsun, solcu olsun. Galiba o kadar daha az bireysel bir toplumuz ki, daha kolektivist bir toplumuz ki, sanki bir güruhun ya da bir takımın veya bir büyük topluluğun parçası olma hissimizi mi acaba, sen daha iyi bilirsin ama acaba o hissimizi mi tetikliyor bu? Batı bireysel ya. Yani
Evet.
bana uymaz diyor ve oy vermiyor. Apolitiyim diyor, çekiliyor falan. Ki ben bir Batı ülkesinde yıllarca yaşadım. Bir sürü oy vermeyen insan gördüm. Ama aynı Batı ülkesinde ki yaşayan Türk asıllı o ülkenin vatandaşı olan arkadaşlarım Türkiye seçimleri için hemen konsolosluğa gidip oy vermek için günlerce sırada, saatlerce sırada bekleyebiliyorlardı. Ama mesela Kanada seçimlerinde oy vermeyebiliyorlardı da. Bu çok enteresan geliyor bana. Galiba kolektivist bir toplum olmamızla alakalı. Mesela ben bu seçimde artık şey dedim ya. Vallahi bu sefer oy vermeyeceğim dedim yani. Ve ben bunu kolay kolay demem. Demem yani. Hiçbir kimse benden böyle bir şey duymamıştır hayatım boyunca 30 yıldır. Ama işte şimdi ne diyorum? Haydi arkadaşlar kalkıyoruz. Pazar günü sandığımıza gidiyoruz. Kolektifin dışında kalmak istemiyorum sanırım.
Yani burada şey de var işte zaten bununla bağlantılı olarak seçim sonucu bizim hayatımızı çok etkiliyor. Ama işte Kanada'da etkilemiyor o kadar belki.
Etkilemiyor.
Yani insanların günlük hayatı değişmiyor yani ne olduğunu. Dolayısıyla oy vermeyebiliyor. Öyle bir lüksü var yani ama ne olacak diyor. Ama biz bütün hayatımız değişecek gibi algılıyoruz ki zaten bayağı bir de değişiyor da yani seçim sonucuna göre. Bu tehdit algısı, bu tehlike algısı sanki bizi sandığa götürüyor gibi hissediyorum ben.
Evet, değil mi? Tehlike algısı, tehdit algısı. Yani düşünsene, aslında bak, yerel yönetim seçimi. Yerel yönetim. Yerel yönetim. Abicim biz kanalizasyonu bilmem neyi, yerdeki kaldırım taşlarını falan, bahçe düzenlemeleri nasıl yapılması gerektiğini oynayacağız. Ama biz seküler hayatımıza zeval mi gelecek diye kaygılanarak yerel yönetim seçimine de koştura koştura gidiyoruz. Çok tuhaf Türkiye'nin siyasi iklimi gerçekten. Şimdi bunun tabii ki bağlantılı olduğu bir başka yanda komplo inançları, komplo teorileri. Benim ikinci sorum buradan gelecek. Hem X'te, yani eski ismiyle Twitter'da, hem de bazı konvansiyonel kanallarda da konuşulan bir konu var. O da şu: aşı karşıtlığı. Mesela pandemide aşı karşıtlığı için söylenenler ya inanılmaz bir komplo teorisi halini aldı. Bir de şu var: ben kendim bildim bileli dünyayı sadece 5 ailenin yönettiği konuşulur falan. Hatta bir aşılarla vücudumuza çip yerleştirildiğini düşünenler var ve ciddi ciddi bayağı okumuş etmiş kallavi eğitimleri olan insanlardan duyuyorum ben bunları. Bunlara komplo teorisi de diyoruz ama ben mesela dün şöyle bir tweet'e ya da şöyle bir gönderiye X'te denk geldim. Şöyleydi: son 2 ayda Kral Charles'a kanser teşhisi konuldu. Kate Middleton mide ameliyatı geçirdi. Aralık ayından beri görülmedi. Ayrıca o olduğu şaibeli bir video olduğu söylenen bir video yayınlandı. Kanser tedavisi gördüğü söylendi. York Düşesi Sarah'a cilt kanseri teşhisi konuldu. Prens Edward kraliyet görevlerinden geri adım atıyor. İngiliz kraliyet ailesiyle evlenen Thomas Kingston aniden öldü. Jacob Rothschild öldü. Norveç kralı enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Papa Francis hastaneye koştu. Danimarka kraliçesi tahttan çekildiğini duyurdu. Buckingham Sarayı'nın önünde bir beyaz at ve siyah bayrak taşıyan 2 siyah at görüldü. Ya bu mesela bu...
Sonuncusu olayları değiştirir. O zamana kadar ikna olmamıştım ama at konusu olayı değiştirir.
Bayağı etkileşim olan... Ya uzaya muzaya gidiyoruz ya. Yani sene 2024 ve bu bayağı etkileşim alan bir tweet. Şimdi bu okuduklarımla oluşturulmaya çalışılan bağlantı bir komplo teorisi mi? Sen aynı zamanda komplo teorileri üzerine de çalışan bir akademisyensin. Komplo teorisi ne? Bunu ben dinleyenimiz en sade haliyle duysun istiyorum. Bir de ne oluyor ya? Buna inanınca gerçekten ne oluyor? Hemen bir şey ekleyeceğim Sinan. Birkaç gün önce İngiltere'deydim, Londra'daydım. Yemin ederim bizim kadar Kate Middleton'la ilgilenen kimseyi görmedim yani. Ne medyada, ne günlük hayatta, ne sokakta, ne barda, ne kafede. Çok acayip bir durum. Nedir bizim ilgimiz bu komplo teorilerine?
Şimdi komplo teorisi çok kısa şey yapmak tanımlamak gerekirse bir grup insanın gizlice bir şeyler yaptıklarına ve bu yaptıkları bu yürüttükleri plan çerçevesinde aslında kamuoyunu zarara uğrattıkları ve kendilerine bir yarar sağladıklarına dair bir inanç. Yani gizlice bir şey yapıyorlar, bundan bir çıkarları var ve kamuoyunun aslında bilmesi lazım ama bilmiyor gizli gibi bir iddia. Şimdi bu tanımladığımız zaman aslında bütün komplo teorileri yanlıştır da diyemeyiz. Çünkü bu tanıma giren bazen olaylar gerçekten de olabilir. Yani bir grup insan gerçekten gizlice bir şey yapıyor olabilirler. Bu tanıma giren örnekler var. Ama bizim yani problem olduğunu düşündüğümüz, kitapta da üzerine gittiğimiz konu bunun artık gerçekçilikten çok uzaklaştığı boyutları. Yani bir işte acaba siyasetçiler bir şey mi gizliyorlar gibi bir şüphecilik özellikle belli ülkelerde çok mantıklı olabilir ki bu ülkelere bizim ülkemizde sahip. Yani de yani benim yayınladığım bazı çalışmalar oldu bununla ilgili veriye dayanan. Şunu bulduk. Yani yolsuzluk seviyesi yüksek olan ülkelerde komplo inançları çok yüksek. Ve eğitimli insanların da yüksek, eğitimsizlerin de. Yani bu eğitimsizlikle falan açıklanabilecek bir şey değil. Herkesin yüksek ki bu yolsuzluk seviyesi yüksek ülkelere Türkiye de giriyor. Yani neye göre söylüyorum? Uluslararası bu alandaki endekslere göre. Ve Türkiye'de zaten komplo inançları konusunda en tepelerde. Yani biz birinciliğe oynuyoruz birçok konuda. Bu Kate Middleton örneğinde de söylediğim gibi. Yani bundan başka işte 11 Eylül saldırılarıyla ilgili bir şey sorulduğunda da biz neredeyse Amerikalılar kadar inanıyoruz. Yani bizi niye ilgilendiriyorsa bu konu. Ama yine de inanıyoruz. Neden? Çünkü mantıklı yani bizim ülkemizde veya bizim gibi ülkelerde gerçekten sürekli bir şeyler gizleniyor. Yani çok öyle her şey şeffaf değil. Ama bunu abarttığımız zaman ve yanlışlanamaz bir seviyeye getirdiğimiz zaman, yani yanlışlanamazdan kasıt ne? Karşıt bir kanıt konduğu zaman sen fikrini değiştirmiyorsan hayır yok ben bunu onu görmezden gelip sadece işine gelen şeylerin arasında bir örüntü varmış, bir ilişki varmış gibi gösterip işine gelmeyen kanıtları görmezden geliyorsan o zaman bu problemli bir hale geliyor. Şimdi bu ölen veya kanser olan bu ünlü insanlar biraz önce bahsettiklerini yani hepsinin durumuna hakim değilim ama birçoğu zaten yaşlı insanlar yani papa işte kral vesaire bunlar 90'larında insanlar işte Danimarka kraliçesi vesaire gayet normal bir şey yani kanser olmaları veya hasta olmaları veya ölmeleri. Ama biz bunları hepsini böyle alıp rastlantısal bir şekilde yaşanmış olayları alıp hepsini bir kenara koyduğumuz zaman vay arada bir bu bir büyük bir resim çiziyor gibi hissettiriyor bizi ama oraya almadığımız bizim birçok şey var. Yani mesela kraliyet ailesinde İngiltere'de bir sürü insan var. Çoğunda da başına herhangi bir şey gelmedi yani ama onları saymıyorsun yani. Bak bu da var ama o da hasta olmadı yani. Onun başına öyle bir şey saymıyorsun sayarken. Sadece işine gelen örnekleri alıp saydığın zaman orada bir örüntü varmış gibi geliyor. Bu aslında dünyada pandemi döneminde yani sorunun en başında söylediğim gibi çok gündeme gelen şeylerden bir tanesi oldu. İnsanların aslında inanmasının iki farklı boyutta sebepleri var. Kitapta da bundan bahsediyoruz. Bir tanesi toplumsal sosyal faktörler. Bundan biraz bahsettim. Yani yolsuzluk seviyesi yüksekse veya işte eşitsizlik seviyesi yüksekse, yoksulluk çoksa falan bununla ilgili de çalışmalar var. Yani senin aslında gerçekten de kazıklanıyor olduğunu sana düşündürtecek toplumsal faktörler gerçekten komplo inancını da arttırıyor ve arttırması da çok mantıksız değil. Veya tarihsel bazı olaylar. Mesela bu şeyden bahsettin işte aşılarla ilgili komplo teoriler. Mesela Amerika'da tıpla ilgili konularda buna aşı da dahil komplo teorilerine siyahiler beyazlardan daha fazla inanıyor geleneksel olarak birçok komplo teorisinde ve bunun da aslında tarihsel sebepleri var. Çünkü tarihte birçok zaman işte siyahlar üzerinde onlara bile söylenmeden yapılmış tıbbi deneyler var vesaire böyle olaylar var. Bunlar dilden dile aktarılarak belli bir şey oluşturuyor, bir kültür oluşturuyor ve güvenmiyorsun yani tıp endüstrisine. Aslında mantıklı yani kendi içinde düşününce ama abartınca o zaman mantıksız bir hale geliyor. Bir diğer boyutu da insanların zihinlerinin çalışma biçimiyle ilgili. Yani bu artık toplumsal, çünkü aynı toplumda yaşayan insanlar bile biri mesela ben başkası inanıyor ama ben inanmıyorum. İkimiz de Türkiye'de yaşıyoruz ama demek ki düşünme biçimimizle alakalı bir fark var. Burada eğitim seviyesi işin içine giriyor. Analitik düşünme becerisi işin içine giriyor. Bilimsel bilgi ve bilimsel akıl yürütme becerisi işin içine giriyor. Yani en basitinden aşının içinde çip var. Komplo teorisine inanmamak için çok basit düzeyde biyoloji ve bu konuları hani takip ediyor olmanız yeterli. Yani en basitinden enjektörün ucundaki iğnenin içine sığacak bir mikroçip yok zaten öyle bir şey dünyada. İkincisi niye bu kadar çok para harcansın? Üçüncüsü hadi vücudumuza girdi. Onun enerji kaynağı ne olacak? İçinde pilde mi var falan gibi bir sürü soru sorabilirsiniz. Yani bunun neden mümkün olamayacağına dair. Hiçbir şey bilmiyor olmanız lazım. Yani buna inanabilmek için. Yani bu konu hakkında gerçekten sorabileceğiniz hiçbir soru aklınıza gelmiyor olması lazım ki size makul gelsin. Biz de maalesef bu konuda kötü durumdayız. Yani bizim eğitim sistemimiz de çok iyi durumda değil bu bilgileri vermek. Sadece bilimsel bilgi değil, akıl yürütme becerisi olarak vermekte. Yani korelasyon nedir, nedensellik nedir? Bunlar, yani bunları biz üniversitede anlatıyoruz şu an öğrenci. Normalde ortaokulda, lisede en geç öğrenilmiş olması gereken şeyler. Bunlar da olmayınca yine tabii o zaman komplo teorileri daha inandırıcı hale gelip gelmeye başlıyor.
Wow, uzun yolumuz var komplo teorileriyle o halde. Bir de belki de kendimizi de çok önemsiyoruz. Ya düşünsene, ben o kadar değerliyim ki bana çip yerleştiriyorlar. Dünyanın çok
Evet.
umurundayım ben. Benim nereye gittiğim, ne yaptım herkes bilmek istiyor falan.
Evet. Yani halbuki çip takmak yerine e-nabızı hackleseler yeterli olacak ama işte şey, çok büyük masrafa giriliyor.
Ve evet, yeni soru sırası, ikinci soru sırası sende.
Şimdi buradan aslında alarak biraz şöyle bağlayabilirim kendi soruma. Yani komplo teorileri hep insanların kötü amaçlarıyla, kötü niyetleriyle, ahlaksızca yaptıkları davranışlarla ilgili ya. Ben de ahlakla ilgili bir şey sormak istiyorum, biraz konuyu oraya çekerek. Çünkü ahlak dediğimiz hem komplo teorileriyle ilgili, çünkü ahlaksızca bir şeyler yapılıyor gibi algılıyoruz. Hem de siyasetle de aslında bir önceki konuştuğumuz konuyla da çok ilgili. Çünkü herkes, her siyasi taraftan kişi karşı tarafı ahlaksız görüyor. Yani X partisi de Y partisi diyor ki esas ahlaklı benim, esas onlar ahlaksız diyor. Halbuki işte ahlak tanımları belki farklı olabilir birbirinden. Ben şimdi şöyle bir şey soracağım. Bu benim kafamı kurcalayan bir şey. Belki ileride böyle bununla ilgili çalışma yapmayı da taslak düzeyinde düşünüyorum. Şöyle bir varsayımsal senaryo düşünelim. Bir film izliyoruz. Şimdi şöyle şeyler olur ya, filmde bir karakter olur. Bu karakter geçmişte çok kötü bir şey yapmış. Ama ne yapmış belli değil, yani söylemiyor. Orada bir gizem var. Ama aşırı kötü, yani olabilecek en kötü şey. Şimdi sen düşündüğünde bunu öğrenmeden önce doğru cevabı. Olabilecek en ahlaksız, en kötü ne yapmış olabilir bu aktör? Ne geliyor
Ay ben sana şu an bir sayfa
aklına?
ahlaksızlık bir sayfa sayabilirim yani. Deneyimli olduğum bir konu bu coğrafyada yaşayan biri olarak ve bir kadın olarak. Çok zor bir soru ama bir tarafta en ahlaksızını bulacağım, tamam mı? Bir kere ahlak benim de çok ilgimi çeken bir konu. Ahlakçılık, ahlak satılması, ahlak tüccarlığı. Ahlak şu anda İstanbul'da asılı olan belediye başkanı adaylarından birinin afişlerinde bizim farkımız ahlakımız, ahlakımızla İstanbul'u yöneteceğiz ve ahlakla İstanbul'u nasıl yöneteceğiz arkadaş, o öyle bir şey değil yani, yeterli değil yani. Bence bu defakto insanın zaten yaklaşımında, tavrında olması gereken bir şey. Benim çok kafama takılan bir şey, çünkü ben ahlakçı bir insan değilim, ahlakçılarla da anlaşamıyorum, bana sürekli ahlak satılmasından da rahatsız oluyorum ama bir inanç sistemim ve etik kodlarım var. Dolayısıyla ahlaklı sayılabilirim. O açıklamayla en ahlaksız ne yapmış olabilir biliyor musun? Ahlak satarak kişisel çıkar sağlamış ve insanların canını, kalbini incitmiş birey ahlaksızın tillahıdır, önde gidenidir bence. Çok
Yani
geniş bir
en
cevap verdim.
güzel, anladım. Yani en ahlaklı gibi gözükerek aslında bir yandan da birisine zarar vermek.
Evet,
Yani
bu korkunç bir şey değil mi? Yani rahmetli Yaşar Nuri'nin bir kitabı da var, Allah ile aldatmak diye. Yani işin tüccarlığını yapmak, ahlakın, dinin, maneviyatın tüccarlığını yaparak ötekinin canını acıtmak. Canını almak, canını acıtmak, parasını almak.
Peki burada zarar gören kurbanla ilgili ne canlanıyor kafanda? Nasıl biri yani bu şeyden zarar görmüş? Olabilecek en ahlaksızca olması için.
Hayata olan inancını kaybedebilir kurban. Parasını kaybedebilir.
Böyle profili, yani nasıl biri, böyle yaşını, cinsiyetine vesaire, bununla ilgili bir şey canlanıyor mu kafanda? Veya bir grup olarak düşünün.
Çok dezavantajlı gruplar canlanıyor gözümde hep. Çünkü orası daha kolay. Dezavantajlı gruplar, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı gruplar, kolektife böyle teslim olmuş gruplar. Mesela başka bir örnek vereyim. Benim rahmetli amcam şizofrendi. 40 yıl şizofreniyle yaşadı. Vefat etti bir süre önce. Ve amcam şahane bir insandı. Ve hastalığından mütevellit din ve dini inançla ilgili bir takım varsayımları, derinleşmeleri ve aşırı muhafazakar halleri vardı. Ve bazı tarikat ve cemaatler onu hep kandırıyordu ve onu sürekli umreye, hacca falan götürüyordu. Uzun yıllar biz bunun önüne geçemedik yani. Yani bu zaten malulen emekli olmuş bir memur. Yani kısıtlı bir gelir seviyesi var. Ve yıllarca kazancını bu tüccarlar onun hastalığını kullanarak yıllarca sömürdüler. Mesela bu bence çok büyük bir ahlaksızlık. Karşısında çünkü çok dezavantajlı bir birey var. Ruhsal olarak dezavantajlı veya finansal olarak dezavantajlı veya işte toplumun farklı katmanlarında dezavantajlı. Bu benim gerçekten kalbimi deşiyor. Bu kadar dezavantajlı bireylerin taciz edilmesi, suistimal edilmesi çok büyük ahlaksızlık değil mi ya?
Kesinlikle. Yani bu aslında biraz siyasetten de bağlayarak sormaya çalıştım ve cevap da aslında bununla ilişkili oldu. Yani şöyle çalışmalar var sosyal psikolojide çok da güncel. Biz aslında ahlaktan anladığımız hep bir işte birilerinin zarar görmesine dair inançlarımız aslında ama siyasetten işte sağcılar veya solcular kimin zarar gördüğü aslında zararın yanlış bir şey olduğunu konusunda herkes hemfikir zarar vermenin. Ama hangi tarz zarar veya kim zarar görüyor bununla ilgili bir uyuşmazlık içindeler aslında. Yani örneğin işte bir cinsel yönelimi işte bir eşcinsel bir bireyden bahsedelim diyelim. Bir, daha soldaki bir insan o eşcinsel bireye gelecek zararı aslında o kişinin kişisel hürriyetine vesairesine gelecek zararı önemserken biraz daha muhafazakar taraftan bakan insanlar toplumun değerlerine ve işte çocuklarımızın geleceğine vesaire gelecek zarar gibi bir şeyi ön plana çıkartıyorlar. Yani aynı olayı biri işte X zarar görüyor derken diğeri yok aslında Y zarar görüyor. Esas bu tarafa yoğunlaşmamız gerekiyor diye ve bu anlamda uyuşmuyorlar aslında. Belki herkesin üzerinde uzlaşacağı şeylerden biri. Ben mesela sana sorduğum soruyu ben kendime sorsaydım. Öyle bir şey
Ha,
yapabiliyor muyuz bilmiyorum
yapabiliriz. Ne
ama.
derdin?
Ben mesela benim kafamda yani özellikle zararı gören kişi olarak yani bir film karakteri düşündüğümde bir çocuk canlanıyor. Yani küçük bir çocuğa verilmiş o zarar gibi canlanıyor
Savunmasız,
ve ger
savunmasız.
evet aynen ve gerçekten düşünürseniz gerçek polisiye filmlerde, dizilerde de genelde zaten böyle oluyor. Yani böyle çıkıyor. Hep bir çocuk işte ona cinsel istismarda bulunmuş veya işte öldürmüş vesaire falan ve kurban ya bir çocuk oluyor ya da bir kadın oluyor genelde. Daha savunmasız gibi algılandığı için. Benim de aklıma çocuk geliyor. Herhalde küçük bir çocuğum olduğu için de belki
Evet,
oradan
olabilir.
etkileniyorum.
Olabilir. Mesela benim aklıma önce bir kadın geldi. Kendi uğradığım, savunmasız anlarımda uğradığım ahlaksızca saldırılar geldi aklıma. Çocuk da geldi aklıma aslında. Ama en spesifik örnek olarak amcam geldi. Çünkü o da savunmasız. Hepsinin bir
Doğru.
ortak noktası var, savunmasız. O yüzden ahlak üzerinde çok evet tartışmaya açık bir konu. Ve bize çok servis edilen, altın tepsilerde sunulan bir konu. Güzel bir soruydu ya. Dinleyenlerimin şöyle bir özelliği var. Birbirlerine soruyorlar. 3 artı 3 buluşmaları akşamları yapıyorlar kendileri evde.
Aa,
Bu soru
ne güzel.
üzerinde onların da çok dolaşacağını düşünüyorum. Ve efendim geldik benim 3. soruma. Şimdi biraz daha tansiyonu artırıyoruz ve tepki çekiyoruz bu sorumuzla.
Eyvah. Benim de
Zaten
işim vardı. Çok sağ
kendisi şu anda bu konuda sosyal medyada çok tepki çekiyor paylaşımlarıyla. Sormazsam olmaz. Sık sık eleştirildiği bir konu, eleştirdiği bir konu çünkü bu konuda görüşlerini belirttiği zaman çeşitli muhataplar veya muhatap olmayanlar aslında ona eleştiriyorlar falan. Konumuz astroloji. Tabii ki bir bilim insanı ve özellikle komplo inançlarının psikolojisi üzerine çalışan bir bilim insanına astrolojiyi soracağım. Tabii ki sana burcun ne, yükselen burcun ne desem herhalde hadi buna müsaadeyi şimdi dersin ama nasıl bakıyorsun astrolojiye? Çünkü bunun ne
Kötü.
kadar ciddiye alındığını farkındasın, değil mi? Yani çok
Evet.
farklı sosyoekonomik
Evet. Kötü bakıyorum.
segmentlerde.
Kısaca. Yani şimdi şöyle, aslında komple ben şeyin en başında, bu konuşmanın en başında beni tanıtırken iki tane TÜBİTAK projesi yürütüyor dedin ya, orada
Evet.
TÜBİTAK projesinde benim çalıştığım konulardan bir komplo teorisi var. Bir de sahte bilim inançları da var aynı projelerde ki astrolojide bu kapsama giriyor. Dolayısıyla bu konuyu çalışıyoruz aslında. Şimdi birincisi astrolojinin söylediği şeyler, en azından ben psikoloji boyutuyla ilgili söyleyeyim. Yani bir insanın kişiliğini belirlemesi veya işte mizacını belirlemesi gibi şeyler doğru değil. Yani bu maalesef, hani bence doğru değil demiyorum. Yani doğru değil çünkü bununla ilgili yapılmış çalışmalar var ve arada bir ilişki çıkmıyor. Zaten aslında çok ilginçtir. Bugün sabah ki derste ben bu konudan bahsettim. Çok üst üste geldi bu örnekten bahsettim. Yani astroloji ve komplo teorileri de aynı şekilde bir nevi bir eğlence amacı olarak yapıldığı zaman o kadar da bir problem değil aslında. Yani çünkü ilginç şeyler ya, yani anlatıyor, o öyleymiş, akrepmiş, işte kovaymış, şuymuş, buymuş. Bu biraz böyle espriyle karışık bir yerde kaldığı sürece bir problem yok. Komple teorilerinde de böyle, ya öyleymiş, bilmem ne, işte uzaylılar varmış falan filan. Ama bunu ciddiye aldığınız zaman, yani şimdi uzaylı örneğinden devam edeyim. Yani bazen çıkıyor ya, mesela işte bir uzaylının fotoğrafı çekildi, işte bir yerde yürüyor falan diye. Şimdi bunu böyle esprisini yapmak için paylaştığınız zaman bunda hiç problem yok. Bunun üzerinden bir şaka, bir espri yaptınız, tamam. Ama buna gerçekten inanıyorsanız bu bana çok acayip bir şey geliyor. Çünkü ne oluyor yani, uzaylı gördünüz ve sonra gidip oturup kendinize çay mı koydunuz yani? Ben gerçekten bir uzaylının varlığına çok içtenlikle inanıyor olsam, yani haftalarca, aylarca benim gözüme uyku girmez. Çünkü insanlık tarihinin en önemli olayı olmuş yani. Dolayısıyla aslında bu insanlar da ciddiye almıyorlar. Yani o yüzden onların gözüne uyku giriyor çoğu, en azından. Şimdi astrolojide dediğim gibi şaka olduğu sürece bir problem yok. Ama mesela şöyle şeyler duyuyoruz. İnsan kaynakları departmanı bir şirketin CV'sinde doğum tarihine bakıp işte oradan bir burç çıkarımı yapıp belli CV'leri atıyor. Şimdi bugün sabah dersi verdim örnek dediğim şey de bu. Bu ırkçılıktır. Yani bunun ırkçılıktan hiçbir farkı yok. Çünkü ırkçılığa biz niye karşı çıkıyoruz? İnsanların hiçbir kontrolü olmayan, tamamen ben seçmiyorum yani beyaz doğmayı, siyah doğmayı, ve seçmediğim bir şey üzerinden bir ayrımcılığa uğruyorum. Bu yüzden bunu yanlış buluyoruz. Doğduğum tarihi de ben seçmiyorum ve bundan dolayı sen beni işe almıyorsan ırkçılıktan hiçbir farkı yok yani yaptığın şeyin. Dolayısıyla artık bu şaka kaka olmaya başlıyor yani bu noktadan sonra. Bunun tabii daha light versiyonları da, yani biri ne, sırf burcundan dolayı işte ayrıldıysanız, ilişkinizi bitirdiyseniz vesaire, bunlar da tabii yanlış, ama bir işten elenmenin, iş olasılığından elenmek daha da ekstrem versiyonu bence bunun.
Ben sana daha ekstrem bir şey söyleyeyim mi? Mutlaka
Tabii.
duydun. Şu anda Güzide İstanbul'umuzun belediye başkan adaylarından biri Burcu Boğa ve yükselen Burcu da Boğa olduğu için oraya aday olduğuna dair bir komplo teorisi duydum ben.
Yani onun hakkında mı böyle söyleniyor?
Evet öyle yani
Evet.
o kişi son dakika o kişi oraya seçilmiş adaylık süreci biraz uzun sürdü. O kişi de karar kılınmış çünkü işte 31 Mart'ta konumlar falan filan gökyüzünün konumu işte bir şey seçilecek denmiş. Hem ana burcu hem yükselen burcu boğa olan biri falan. O aday da zaten ben boğa burcuyum diyor arada konuşmalarında.
Yani evet, şu an anladım örneği. Yani bilmiyorum ne kadar inanarak söylüyor, ne kadar buna inanan insanları etkilemek için söylüyor, o ayrı, ama ya bunun hiçbir etkisi olmadığını bence şey yapmamız lazım artık. Yani toplum olarak bu konuda uzlaşalım. Çünkü biz burç dediğimiz şey, yani o beraber gibi gözüken, beraber davranıyormuş, hareket ediyormuş gibi gözüken yıldızların bir kısmının birbiriyle bir alakası bile yok. Yani sadece biz dünyadan baktığımızda perspektiften dolayı beraberlermiş gibi görüyoruz. Halbuki aralarında çok çok büyük bir uzaklık var. Eski insanların Hiçbir teknoloji yokken, bir şey yokken insanlar bir şeyleri öngörmeye çalışıyorlar. Bir şeyler ne olacak diye. Burada mevsimleri öngörmek mesela çok önemli bir konu. Yani onların elinde bir takvim yok. Dolayısıyla gök cisimlerinin hareketlerini takip ederek işte mevsimleri, yılları, şunları bunları takip etmeye çalışıyorlar. Bu anlamda aslında ilk versiyonları bilimin kökenleri yani bir ilk bilim gibi bir şey. Ama bunu hala alıp 2024 yılında yani insanların kişiliğini belirlemek için falan kullanmanın hiçbir alemi yok. Yanlış ve insanlara zarar verici de bir yanı var.
Yani eğlence boyutunda kaldığı müddetçe, yani biz uzaylılarla ilgili şaka yaptığımız müddetçe okey. Ama gerçekten bununla ilgili iş kurma, işten ayrılma, partner seçme gibi kararları olan insanlar da var. Ve ummadığımız kadar fazla bunlar. Gerçekten mesela şirketlerde tamamen astrolojik ölçeklerle işe alım yapan şirketler, özellikle üst yönetimlerinde ben de biliyorum. Ya
Normal bir
enteresan.
ülkede dava konusu olması gereken bir şey.
Evet, değil mi? Yani ayrımcılık, aslında bir ayrımcılık bu. Bir de şey de çok ilginç tabii. Düşünsene, yani İslam felsefesini düşün, İslam'ın şartlarını düşün, ülkenin %80'inden fazlasının Müslüman olduğunu düşün, inançlı olduğunu düşün. Bu baya enteresan bir seçiş gibi geliyor bana. Yani kafalar karışık, siyasette olduğu gibi kafalar çok karışık. Ve bu arada Sinan'ı astroloji merakları, astrologlar bazen ufaktan linç ediyorlar, yani sosyal medyada görüyorum. Kıskanıyorsun demişti geçen gün birisi.
Çok kısa. Burcundan dolayı olabilir yani kıskanç bir burç çünkü.
Evet, gördüğünüz gibi bilim insanı kendisi pek kıskançlık perspektifiyle bakmıyor meseleye. Ve son soru sırası sende.
Teşekkür ederim. Şimdi benim çalıştığım konulardan biraz senin çalıştığın konulara geçirmek istiyorum konuyu son bitirmeden önce. Şimdi bu kuşaklar, nesiller, Z kuşağı. Bununla ilgili dinlediğim önceki bölümlerde sık sık soru geldi sana. Tam olarak ama bu soracağım soru geldi mi bilmiyorum. Umarım gelmemiştir. Şimdi ben mesleğim gereği akademisyen olduğum için işte genç kuşak yani bunu böyle Z kuşağı denmesi ne kadar doğru veya ne kadar isimlendirmek doğru bilmiyorum ama işte 18-19 yaşında
Evet.
bazen daha küçük gençleri sürekli görüyorum. Her yıl görüyorum ve böyle arada değişimler oluyor mu belli trendler bunu da böyle kendimce kişisel gözlemleme şansım oluyor ve bazı şeyler sanki benim üniversite lisans öğrencisi olduğum şeye göre, döneme göre sanki değişik öğrencilerin bazı davranış örüntüleri. Şimdi bunları eleştirmek çok kolay ve birçok insan da bunu yapıyor. Aslında aa, bizim zamanımızda böyle miydi? Biz işte şöyle yapardık hocamızın karşısında vesaire. Ve aslında her nesil bir şekilde kendinden öncekini ayıplıyor. Yani bu böyle binlerce yıl önceye kadar gidiyor. Yani antik dönemde insanlar bile gençlerden yakınıyorlarmış. Ama bunun tersi de bana bir garip geliyor. Yani sırf bir şeyi yeni olduğu için olumlamak. Yani yeni nesil böyle davranıyor. O süper tabii gelecek zaten böyle olacak diye. Çünkü burada da şöyle bir kontra örnek geliyor aklıma. Yani diyorum ki mesela Nazi Almanya'sında olsaydık biz. Yani düşünün genç böyle genç neslin getirdiği bir ideoloji. İşte genç Nazi subayları falan. Yaşlı biri de geliyor diyor ki evladım yapmayın böyle ayıptır falan diyor. O da diyor ki sen amca ne anlayacaksın bu yeni nesil falan sen eskide kaldın diyor. O da yeni bir şey yani aslında ama aslında çok da kötü bir şey. Dolayısıyla yeni bir şey kötü de olabilir. Şimdi benim sorum şu. Sence yeni nesile dair hangi özellikler aslında bir insan medeniyeti olarak bizi ileri götürecek olumlu özellikler hangileri aslında o kadar da olumlu değil, olumsuz hatta belki gelecekten geçmişe baktığımızda yadırganacak özellikler.
Evet, ya teşekkür ederim bu soru için. Çünkü astrolojiden de buraya geldik ya. Bazen şunu diyorum. Ya arkadaşlar, bakın bu kuşaklar burçlar gibi değil diyorum yani. Bunu lütfen böyle burçları ele alıp, mesela ben şu kuşağım ama benim yükselen kuşağım şu falan. Böyle popüler olunca bir konu Türkiye'de başına gelmeyen kalmıyor. Ben de galiba Türkiye'de bu bir dönem araştırması. Belki de bu alan araştırması ilk yapan araştırmacıyımdır. Dünyada bunlar yapılıyordu ama Türkiye'de yeterince veri yoktu. Şu an epey ciddi bir verinin üzerinde oturuyoruz. Bunu mümkün mertebe aktive etmeye çalışıyorum. Ama temelde benim yapmaya çalıştığım şey ageism, yani yaş ayrımcılığına karşı olmak. Benim bu işe kuşak dememin, yani Z, A, B, C demeye gerek yok. Ben şöyle değerlendiriyorum. Demografi değişiyor. insan ömrü uzuyor, orta yaş ilerliyor. Dolayısıyla her birimiz uzun süre beraber birbirimize benzemeyenler olarak aynı okulda, aynı şirkette, aynı mahallede birlikte yaşamanın yollarını bulmalıyız. O yüzden bu gençlerden bir numara olmaz denmesine ne kadar karşı çıkıyorsam, okey boomer şakalarına da o derece karşı çıkıyorum. Yani ve son dönemde her bulunan kavramın ucuna, önüne yeni nesil getirerek yapılan popülist hareketleri de sevmiyorum. Yeni olan her şey en iyisi değildir. Bizim amacımız eskinin en iyisini korumak. Bunu çalışmalarımızda da hep ekipçe dile getiririz. Eskinin en iyisini korumak ve yeniyle buluşturmak. Yeni de işe yarayanla. O yüzden bütün kuşakların, yani bütün dönem insanların, ben bunları böyle harflerle kısıtlamak da istemiyorum tabii ki, ama gençler diyelim, senin şu an okuldaki öğrencilerin, onlardan Türkiye'de 25 milyon tane var. Ama bunların her birinin farklı hikayeleri var. Hepsi çok eşsiz bir tarafıyla. Ama bir tarafıyla da bölgesel olarak da değerlendirmek de gerekiyor. Sosyoekonomik seviye olarak değerlendirmek gerekiyor. Şimdi biz İzmir'de Yaşar Üniversitesi'ndeki öğrencilerle lisede eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmış çok dezavantajlı bir bölgede, örneğin deprem bölgesindeki bir öğrencinin şartlarını ve hayata bakışını kıyaslayamayız. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Kapsayıcı olabiliriz. Bunlar genç, bunlar bir halt bilmiyor diye bunları sistemin dışında bırakmayalım lütfen. Öyle olduğu için depolitize oluyorlar. Öyle olduğu için vasata eğilim gösteriyorlar. Bir taraftan da yaşlıları da bunların artık bir ayağı çukurda deyip ötelemeyelim de. Böyle bir dünya mümkün. Yani yaş ayrımcılığına karşıyım. Ama bence hiçbir zaman da bunlar genç ne diyorlarsa doğrudur diye güzelleyen biri değilim. Kitaplarımda da araştırmalarımda da şunu çok sık söylüyorum. Bunları da ben söylemiyorum. Aslında araştırmalar gösteriyor bize. Mesela rezilyansı çok düşük Türkiye'nin, tırnak içinde, Z kuşağının. Ama bunun sebepleri var. Bu böyle burçları öyle olduğu için öyle olmadı yani. Yani yılmazlıkları, yani düştüklerinde yeniden kalkabilme motivleri, kapasiteleri, yetiştirilme şekli ve ebeveynlikle ilgili sorunsaldan dolayı bu hale geldi. Aynı zamanda eğitim sisteminin de etkisi var tabii. Yani biz seninle farklı kuşaklardanız. Ben senin bir üst kuşağınım. Bizim kuşak daha bireysel ve işte kapitalizmle yeni tanışan bir kuşak. Daha bireysel ve daha performans kuşağı olarak yetişmek durumunda kaldı. Bizden sonra siz geldiniz. Siz bizim eksikliklerimizi gördünüz ve bu kadar da bireysel olmayalım. Biraz da komünite halinde davranmayı ve yaşamayı öğrenelim dediniz. Aslında sosyoloji bu değil mi? İhtiyaç hasıl oluyor. İhtiyaç hasıl olduğu için de her birimizin şahane tarafları var, ama gelişime açık alanlarımız da var. Ben üst kuşakların sonuç odaklılığının ve performans odaklılığının ve yılmazlığının modellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğrenme hızının, bak çok enteresan bir şey söyleyeyim. Mutlaka biliyorsundur ama World Skills Clock'un güncel şeylerini takip ediyoruz her gün. Mesela Türkiye'nin gençleri ne kadar dijital, değil mi? Oo, acayip uçuyorlar, kaçıyorlar. Hepsi TikTok'ta, bilmem nerede, dijital platformlarda, penetrasyonlarda dünya birinciliği alıyoruz biz. Ama %46'sının dijital yetkinliği yok. Yani aslında cihazları kendilerinden daha akıllı. Ve bununla yüzleşmek zorundayız. Bu yüzden de dün Türkiye'nin en iyi üniversitesinden mezun çocuk yurt dışında bir projeye, bir programa, bir çalışmaya katılmaya çalıştığında tırmalanıyor. Ve çok büyük dezavantajlarla gidiyor bir dünya çapında bir projenin içerisinde kalabilmek için. Bu bizim yılmazlığımızın düşük olmasından, bireysel öğrenme kabiliyetimizin bizim gençlerde düşük olmasından kaynaklanıyor. Ve bence birinci sebebi de bütün sosyoekonomik seviyelerde çalışıyoruz biz. Ebeveynlik modeli, aşırı koruyucu, otonomi vermeyen, hata yapmasına izin vermeyen, aşırı koruyucu ebeveynlik modeli. Ben bunu bir araştırmacı olarak söylüyorum. Ben senin kadar derse girmiyorum üniversitede. Bir üniversitede bir ders veriyorum ama sen okulda daha çok gençlerle vakit geçiriyorsun. Görüyorsundur, aşırı koruyucu bir ebeveynlik modeli var. Dolayısıyla bu dezavantajlı tarafları. Buraya geliştirirlerse bence çok güçlü olduklarını düşündüğüm bir yanları var. O da asi yetenekler var bunların içlerinde. Yani yaratıcı yıkıcılar var. Ama bunu ayırt edecek göz lazım. Bunu ayırt edecek hoca lazım okulda. Bunu ayırt edecek belediye başkanı lazım. Bunu ayırt edecek kural koyucu lazım. Aslında yaratıcı yıkıcı olmaları bana çok büyük umut veriyor. Yani o itirazlarının iyi dinlendiği halde arkasında bunu yıkalım ama yerine daha iyisini yapalım deme motivasyonu var. Fakat Türkiye'de çok kolay değil. Çünkü biz onları da böyle bir işte 50 milyon 40 yaşın altında birey var Türkiye'de. Onları da böyle bir çuvalın içine koyuyoruz ve seçimden seçime hatırlıyoruz. İşte bu seçim gene Ramazan'a denk geldi. Öğrenci evlerine iftara, sahura gidiyoruz. Böyle onları anladığımızı falan zannediyoruz. Böyle değil. Şu anda Türkiye'de genç olmak süper dezavantajlı bir şey. Dünyada genç olmak için olabilecek en zor ülkelerden biriyiz. Bu bağlamda maalesef.
Kesinlikle katılıyorum. Yani bir umutsuzluk şeyi de var. Öyle onunla ilgili çalışmalar da var biliyorsun. Yani dünyada geleceğe dair umudu en
Evet.
düşük, en öfkeli vesaire bu duyguları en çok hisseden ülkelerden bir tanesiyiz. Bu da tabii en
Maalesef.
çok gençleri vuruyor.
İşte biz yaklaşık 50 bin civarı gençle her sene Türkiye araştırmamızda çalışıyoruz. Küresel bir araştırmanın Türkiye ayağıyız. Ve orada hep heyecanlandığım şey şu, her sene veri gelmeye başladıkça ülke karşılaştırmaları beni çok heyecanlandırıyor, biraz geriyor, hatta üzüyor. Ve her geçen sene pazartesi güne çok stresli başlıyorum diyen 20'li yaşlarda gençlerin oranı artıyor. Bunlardan nasıl inovasyon bekleyeceğiz? Nasıl yaratıcılık bekleyeceğiz? Yani nasıl icat çıkarmalarını bekleyeceğiz? Nasıl sanatsal üretimleri olmasını bekleyeceğiz? Bu seviyede hata yapmaktan korkan gençler ve maalesef 2023 araştırmamızda ezici çoğunluğu KPSS'ye girip kamuda görev almak, öğretmen olmak istiyor. Ve bunlar sevmedikleri bir mesleği eğitmen, öğretmen olarak yapmaya devam etmek zorunda hisseden gençler kendilerini. Önemli bir kısmı da zaten göçle ilgili de çalışmalarımız var bizim. Beyin göçü ve yetenek göçüyle ilgili. Önemli bir kısmı da zaten fırsatını bulursam, geçen sene oran %80'di bizim üniversite öğrencilerimizde. Fırsatını bulursam gitmek isterim diyor. Bunlar üzücü ama ben bunları söylediğim zaman felaket tellalı gibi bazen algılanıyorum. Ama kulak vermek lazım. Veri önemli çünkü. Bu veri bize bir şey söylüyor.
Tamam.
Bir şey söylüyor değil mi? Yani bilmiyorum, öğrenci profilimizin de zaten ne kadar evrildiğini yıllar içerisinde herhalde sen de görüyorsundur. Çok teşekkür ediyorum Sinan. Çok keyifli bir sohbetti benim için. Ben bu arada senin öğrencilerinden biriyle çalışıyorum kendi şirketimde.
Evet, gördüm.
Gördün mü? Evet.
Gördüm.
Evet. Seni çok sitayişle anan bir öğrencin. Ben onu mezun olmadan aldım. Şimdi mezun oldu ve hala bizimle beraber inşallah uzun yıllar devam ederiz. Çok güzel
Ne
bir
güzel.
öğrenci yetiştirmişsin. Üniversitenize de, sana da ayrıca çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. İnşallah aklının ipiyle kalbinin kuyusuna inebilen bir toplum oluruz bir gün.
Umarım.
Kendine çok iyi
Çok
bak.
çok teşekkürler. Çok sağ ol. Çok güzeldi benim için de. Teşekkür ederim.